Ayrım 3. Şüphe. 1315 Ağustos. Ölümde buluşma, girift düşünceler, soru içinde soru. Sarıcaköy, gizli bahçıvan, sevgili ve sevgili. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gele, şol göz yumup açmış gibi. Turakçın yoldaşımı ki o benim hayatımda ikinin ikincisi gibiydi. Şehit eden oklarından daha zehirli bir oku kalbime saplamak üzere yıllardır bileyip durmuş meğer. Kalpten söküp atmadan yarası asla iyileşmeyecek bir ok. Adı kin ve şüphe. Bana karşı kin ve Allah'a karşı şüphe, sevgimi güneş yaparak onun buza çalmış kinini eritebilirdim. Ama inkar ve şüpheleriyle nasıl başa çıkacağım? Çarpışma geride cesetler bırakarak sona ermişti. Havada taze ölüm ve toprak kokusu vardı. Cansız bedenine sımsıkı sarılmak, ilerleyen yaşımda bir kere olsun varlığını doyasıya hissetmek, belki o anda ölmek, hayatta olduğu gibi ölümde de biricik yoldaşım Turakçı'nı yalnız bırakmamak istiyordum. O sırada gözlerim kavruluyor, acısı ciğerime işliyordu. Hiçbir şey göremiyordum. Uzayıp giden bir karanlığın içindeydim. Turakçının o sonsuz karanlıktan kurtulduğunu, cansız bedeni dizlerimin dibinde olsa da ruhunun ışıklı bir aleme kanatlandığını düşünüp rahatlamaya çalıştım. Gözlerimin yanması gittikçe şiddetleniyordu. Yolumu bulmakta zorlanacağımı düşündüm. Ayağa kalktım, kollarımı açtım. Oğul, hıh, oğulmuş. Onca yıl, onca zaman. Oğul, beni hiç sevmedin sen. Bir oğlun olduğunu sildin aklından. O nasıl söz oğul, kalbimden hiç çıkmadın, Allah şahidimdir. O halde neden bıraktın beni, haydi bıraktın diyelim, neden aramadın, hiç mi merak etmedin? Allah'a malum a, oğul, seni her yerde ve her zaman aradım. Ona giden yollarda bir anneni bir de seni hiç aklımdan çıkarmadım. Demek gidilesi yollarda benim yerime onu tercih ettin, bensiz gittin, onsuz gitmemek için. Tövbe de oğul, onsuz bir yol olur mu? Onsuz bir yol olur muymuş? Onun yolları var idiyse bunca yolsuzluk neden? Onun yolları var idiyse bir çocuğun yetim kalması, haydi yetim kaldı babasından yoksun büyümesi neden? Onun sana gösterdiği yolda küçük bir çocuk babasının yürüyüşüne engel mi olurdu? Onun yolları var idiyse bir çocuğun içine koyduğu sevgiyi babasının içine neden koymadı? Ve sen çaresiz, korumasız bir çocuğu barındıracak yollar tükenmiş miydi ki beni savurup attın başından? Tövbe de oğul, atmak ne demek? Bu yaşananlar, Allah sus, bana Allah uydurup suçu ona atma. Var mı yok mu bilmezken. Var olmasından mı endişelisin oğul, yok olmasından mı? Var olması da umurumda değil, yok olması da. Anladım, sen ona tutulmuşsun da kaçamıyorsun. Ya varsa diye korkuyorsun. Korksaydın, ya yoksa diye korkardım. Haşa oğul, Allah yoksa sana bu canı kim verdi? Toprağa bu bereketi, suya şu akışı, çimenlere rengi, şu vızıldayan arıya uçma gücünü, insanlara düşünmeyi, sevmeyi kim verdi? Belki senden nefret etmeyi veren vermiştir, bana yıllarca seni vermeyen vermiştir. Senin o kudretli dediğin Allah'ın neden şu bozkıra yoksulluk verdi de zenginlik vermedi? Neden insanlara savaşmayı verdi de barış vermedi? Kader oğul, yüzyılların kaderi. Kader de bir imtihan içindir. Sen şüpheler içindesin. Önce bu şüpheyi yenmeli, seni kurtarmalıyız. Şüphe insana güç verir derviş. Say ki ceylan bedeninde bir aslandır. Bana derviş demiş, baba dememişti. Kalbim bunca çarparken, her kelimem ağzımda titreyip dururken, yanan gözlerimin acısını bile unutmuşken, ona neredeyse sarılı verecekken, onu bulduğuma tam sevinmeye başlayacakken, bana derviş demiş, baba dememişti. Başım döner gibi oldu. Allah sevgisiyle evlat sevgisi arasında sınanıyordum sanki. Oğlum beni reddediyordu. Kekeledim. Kafese konulmuş bir aslan mağlup sayılır mı oğul? Sencileyin, şüphe etmeyenin mağlubiyeti bilmesi imkansızdır. Belki de sen Allah'a mağlup olmuşsun da galibi bilmek için ondan şüphe ediyorsun. Zift kara, zift kadar kara olan, kar kadar beyaz olanı kavramakta zorlanıyor belki de. Hayır, asla. Çünkü bu şüphe yıllar yılı içimde durdu benim. Biledi, hayata tutundurdu, güç verdi, yoluma rehber oldu. O şüphe olmasaydı bugün burada bulunmaz, ben olmazdım. O şüphe olmasaydı şu an hayatta olmayabilirdim. Hatta sen de hayatta olmayabilirdin. Oğlumun beni öldürmeyi düşündüğü halde bundan niye vazgeçtiğini anlamak istiyordum. Ölümden korkmadığımı söyledim. Ben sağlıklı ve mutlu günlerinde Allah'ı unutup da sıkıntılı ve çaresizlik günlerinde onun gücünü ve hükümranlığını itiraf edenlerden değilim oğul. Ben ona sahip olduğum için o bana sahiptir. O ol demeyince olmaz. O öldürmeyi istemeyince sen öldüremezsin oğul. Öldüremezmişim. O kadar çok kişi öldürdüm ki ben. Ama sen bunu elbette bilemezsin. Peki ama bu sana bir gün senin de öleceğini söylemiyor mu? Elbette söylüyor. Ölüme başkalarında inanıp da kendinde inanmayanlardan değilim ben. Öleceğini bilip de Allah'ı bilmemek neden o halde oğul? Bilmelisin ki dudak kalpte olandan gayrıyı söylemez. O dudaktan da şüphedeyim ben. Sanki hep kalptekini mi söyler? Hep kalptekini. Peki sen şimdi kalbindekini mi söylüyorsun? Kalbimdekini söylüyorum oğul. Kalbimdeki doğruyu söylüyorum. Çünkü yegane doğru söz odur. Allah vardır ve birdir. Senin dediğin gibi Allah var ise nasıl sana rahmet ve merhamet gösterirken bana gazap ve korku gösteriyor? Adil olmayan biri nasıl Tanrı olsun? Ama sen şimdi buna da kader diyeceksin. Bu dediğin Allah'ın bize zorla verdiği bir kader değil, bizim istediğimiz doğrultusunda bir irade tasarrufu oğul. Sonuçta sen öldüren olmayı istemişsin, ben yaşatan. Hayır, ben öldüren olmayı istemedim. Sen kaçıp gitmekle beni öldürenler arasına yolladın. Kaçıp gitmek, terk etmek diyelim. Ne fark eder? Sustum, daha fazla üstelemedim. Yalnızca, oğul, ben sana benzeyen yaşlı adamım diyebildim. Yanımdan kaçıp gitmesinden korktuğum için söyledim bunu. Gözlerimin sancısını ve göremeyişimi bahane edip beni Sarıcaköy'e götürmesini istedim sonra. Kızanları da beraber geldiler. Maksadım yıllar sonra bulduğumu yeniden kaybetmemek idi. Sarıcaköy'de hatıralarımız vardı. Sitare ile olan mutlu hatıralardı bunlar. Birlikte o hatıralara tutunabilir, birbirimizi tanıyabilirdik. Öyle de oldu. Birkaç zaman yanımda oyalanmasını sağladım. Bu arada inkarlarını gidermek için her gün oruç tuttum. Her teheccüd vakti Rabbime yakardım. Her seher gözyaşı döktüm. 41. günüydü. Evin bahçesinde bir sofra hazırladık. Azdan çoktan ne var ise sofraya koyduk. Sarıcaköy'ün yaşlılarını ve çocuklarını da çağırdık. Yemekten sonra dua ettik. Sohbet vakti geldiğinde anlattım. Şu bahçemize bakınız. Sanki terk edilmiş gibi görülüyor değil mi? Herkes bahçeyi alıcı gözle incelemeye başladı. İçlerinden bazıları benim bu bahçeyi görmediğim halde nasıl tarif ettiğimi düşünüyorlardı. Kızanlardan biri atıldı. Zaten terk edilmiş bir bahçe derviş baba. Evet, bu bahçenin bir bahçıvanı olduğunu söylemeye de imkan yok sanki. Yok elbette. O kadar bakımsız ki, ama yine de içinde hala yeşeren otlar veya ağaçlarda hayat emaneleri de eksik değil. Evet, eksik değil. Ama yoksa sen görüyor musun? Hayır, sizin gördüğünüzü biliyorum o kadar. Şimdi tekrar soralım, gerçekte bu bahçenin bir bahçıvanı var mı, yok mu? Dinleyenlerin şüpheye düşmüş gibi duraksadıklarını hissettim. Verebilecek bir cevap bulmakta zorlanıyorlardı. Onların bu tedirginliğinden istifadeyle devam ettim. Biz görmüyoruz diye bu bahçenin bir bahçıvanı yoktur diyemeyiz, öyle mi? Diyemeyiz. Demek ki gizli bir bahçıvan var. Biz göremesek de o halde bu bahçeyi duvarlarla örsek, hatta çevresinde çoban köpekleri gezdirsek, hani diyorum gizlice çalışan bu bahçıvanı tutabilir miyiz? Oğlum nihayet söze karıştı. Sözü nereye getirmek istiyorsun derviş Yunus? Çevresine 20 kat duvar örüp kapıya sayısız nöbetçi bıraksan yine de o bahçıvanın girip çıktığını görebilir misin oğul? Göremem elbette. Ben göremediğim için de sen söz konusu bahçıvanın görülmez, dokunulmaz, hissedilmez, gürültü yapmaz olduğunu iddia edeceksin herhalde. Yalnız bu kadar değil, gören, bilen, esirgeyen olduğunu da söyleyeceğim ve soracağım. Görünmeyen, dokunulmayan ve tespit edilmeyen bir bahçıvan ile hayali olan veya hiç var olmayan bir bahçıvan arasındaki fark nedir? Şimdi oğullarım, siz bu bahçıvanı maddi ölçülerle tanımak istiyorsanız yanılgıya düşersiniz. Oysa Allah tek, eşsiz ve maddi olmayan bir varlıktır. Maddi sınırlar içinde düşünülemez, anlaşılamaz, biçimlendirilemez. Ona inanır, güvenirsiniz. Bu bir iman meselesidir. İyi de ıhım derviş Yunus, benim varlığım madde iken ve duygularım bile maddeye yönelik iken sen onun maddenin imkanlarıyla bilmek, tanımak istemem neden yersiz olsun? Hayır, yersiz değil, bilakis doğru bir arayış oğul. Lakin sen onun her yerde ve her şeyde hazır olduğunu fark etmekle yetinmiyor, bir de madde gözüyle görmek istiyorsun. O senin gördüğün her şeyde vardır. Bir yaratıcı olarak, bir düzenleyici ve hayat verici olarak. Çünkü o öncesiz ve sonrasızdır, değişmez ve dönüşmezdir, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilendir. Şu anda benim merak ettiğimi de bilir mi? Elbette bilir. O halde neden merakımı gidermez? İkinci hecesini yutmuş olsa da baba kelimesi herhalde hiç kimseye o anda bana göründüğü kadar sevimli gelmemiştir. Çünkü ikinci kez aynı hecede takılıp kalıyordu. İçime bir ferahlık yayıldı. Oğlumun inadından geçip beni kabullendiğini düşündüm. Allah'ı kabullenmesi artık daha kolay olurdu. Sesimi şefkatle yoğurup anlattım. O merakı giderecek olan sensin oğlum. Zaman ve mekanı değerlendirerek, sebeplere ve sonuçlara bakarak, hislere, tecrübelere ve duygulara bakarak, o merak ancak sevgiyle giderilir. Alemde sevgiden büyük bir umut da, sevgiden öte bir korku da yoktur. Sevgiliden korkmak, korkunun en yüksek derecesi. Sevgiliden umut etmek, umudun en yüksek kertesidir. Sevgilisi olmayan biri, yaşadığını şansa da yürüyen ölüden ibarettir. Yaşadığını sansa da yürüyen ölüden ibarettir. Birinci bölüm. Rençber. İbrahim. Uçan cehennem ateşi, sitare alevler arasında satın ine, İbrahim'in çığlıkları, öfkeli çekik göz atlıları. Bu fenada bir garipsin, gülme gülme, ağla gönül, derdin dahi çoktur senin, gülme gülme, ağla gönül. Her şey uçan ateşlerin gelişiyle başlamıştı Molla Kasım. Bugün kadar soğuk bir gündü. İbrahim sitarenin kucağında uyuyordu. Bozkır'ın dondurucu ayazını boğan o dehşetli sıcağı hissettiğim vakit kıyamet kopuyor sanmıştım. Kulaklarım uğulduyor, gümbürtünün şiddetinden beynime tekrar tekrar gülleler düşüyordu. Ne ben, ne çocuklarım, ne de Uçasar'da başka bir kimse böyle bir şiddetli sesi o güne kadar duymuş değildik. İlk aklıma gelen şeyi yaptım. Çığlık çığlığa bağırışmakta olan İbrahim ile İsmail'i kucakladığım gibi yataktan fırladım. Elimde bir ıslaklık hissettim. Kan olmalıydı. O sırada eşim yatağın içinde toz toparlak olmuş, kirman gibi dönüyor, çırpınıyordu. Var gücümle bağırdım. Sitare, sitare, çabuk kaç, dışarı, dışarı. Onu hiç böyle görmemiştim. Her konuda benden atik davranan, her zaman benden evvel karar verip uygulayan güzeller güzeli sitare beni duymuyordu. Bir göz odadan ibaret evimizin bacasını yıkarak her yana dağılan ateş parçaları elbisesini tutuşturmak üzereydi. Onun ne derece çevik, atak ve hareketli olduğunu bilmesem, orada yatağın üstünde başka bir kadın oturuyor zannederdim. İbrahim ile İsmail'i hızla dışarıya götürdüm. İbrahim'in şakağından kan sızıyordu. Onları buz tutmuş toprağın üzerine birbirine yaslayıp eve geri döndüm. İçerisi korkunçtu. Sitare hala alevlerin arasındaydı ve iradesini kullanamadığı aşikardı. Eşikte asılı abamı kapıp alevlerin arasından hızla koştum. Keçe, alevi söndürmek veya sıcaklığından korumak için birebirdir. Sitare, ateş çemberin içinde bir noktaya çakılı gibi dönüyor, delice dönüyor, bir adım dahi hareket etmeyi başaramıyordu. Korku onu kendinden almıştı. Abayı üzerine örterken çevreme baktım. Dışarıda neler olduğunu, bu ateş topunun bacamızdan nasıl girdiğini anlamaya çalıştım. Galiba köyümüzden geçerek bir yerlere kaçan muhacirlerin dehşetle anlatıp durdukları uçan cehennem ateşi bu olsa gerekti. Türk, Rum veya Acem'den olup son birkaç ayda yoğunlaşan bu göç ve kaçış kafilelerinin hemen hepsi bu kıyamet ateşinden korkuyla ve ürke ürke bahsediyorlardı da ben hayal etmekte zorlanıyordum. Göz kırpasıya kadar evimizin içini kaplayan bir dehşetti bu. Herkesin yaşadığı o korkunç yıkım sırası bize gelmişti anlaşılan. Çekik göz artık köyümüzdeydi. Daha doğrusu Sitare'nin köyünde. Arka arkaya duyduğumuz o korkunç gümbürtüler, içleri demirle sıvanmış büyük bambu gövdelerinden oluklara koydukları büyük paçavraların barut dedikleri güherçile tozu ile patlatılmasından çıkıyormuş. Tabii yanarak uçan bu paçavra teller ve kenevirle birbirine sarmalanıp güherçile ve çam sakızı hamuruna bulaştırılmış sayısız kıymık, çıra, taş ve çividen oluşan insan kafası büyüklüğünde bir topun bozkır halkı buna gülle adını takmıştı. Çevresine sarılıyor ve düştüğü yerde parçalandığı vakit her yeri yakmaya başlıyordu. Canlıları öldürüyordu. Haçlı kafirinin mancınık ile attıklarını meğer bu çelik göz, çekik göz genişten geniş boruların içine koyup atarmış. Sitareyi alevlerden çıkarır çıkarmaz çığlıkları kesilmeyen İbrahim'i yokladım. Başının arka yanında büyük bir yarık açılmış, sızıntı halindeki kan şimdi şiddetle akmaya başlamıştı. Sitare kendine gelemiyordu bir türlü. Cenk oyununda nice erkeği dize getiren sitare bir gelincik yaprağı gibi titriyordu ama bıraktığım yerden milim hareket etmiyordu. İsmail ile ikisini doğruca ahıra taşıdım. Sarı kızın yem teknesini yana ittirip altını açtığımız mahzene indirdim. Uçasar da hemen herkes çekik göz korkusuyla evinin mahzenine, ahırına, bahçesine böyle gizli bir sığınak yapmıştı. Babamın hançerlerinden birini sitarenin eline tutuşturdum. Çok sevdiği heybenin gözlerine, ki bu heybe onun çeyizinin en sevimli parçasıydı, kendisi dokumuştu ve içine özel eşyalarını koyardı. Söylediğine göre nakışlarını işlerken hep beni düşünmüş, birkaç meyve ve iki dilim somun sıkıştırıp ayağı ucuna yığdım. Kılıcı yanına koydum ve diğer hançeri de belime sokup tekneyi tıpkı bir mahzen kapağı gibi ait olduğu yere yerleştirdim. İçine de sarı kız yesin diye bir kucak kenger atıp yularını bağladım. Zavallı hayvan gürültüden korkmuş böğürüyordu. Boynuzlarından tutup başını okşadım. O bizim yegane dünya nimetimiz idi. Ailemizden biri gibiydi. Beraber çift sürüyor, verimsiz toprağı işliyorduk. Ben başını okşarken biraz sakinleşti. Göz göze geldik. Galiba beni anladı. Hiç merak etme, ben buradayken Sitare ile İsmail bebeğe ziyan erişmez der gibi yüzüme baktı. Başını öne doğru birkaç kez sallayıp böğürdü. İbrahim'i kucaklayıp koştum. Her taraf gümbür gümbür çalkalanıyor. Her gümbürtüden sonra gökyüzü aydınlanıyor. Ardından yeni çığlıklar duyuluyordu. Gökyüzü değişik istikametlere uçan cehennem ateşleriyle doluydu. Bir tanesi üzerime düşmeden İbrahim'i satın ilenin merhemlerine yetiştirmem gerektiğini biliyordum. Çığlıkları iniltiye dönüşmüş, bedeni külçe gibi ağırlaşmıştı. Ne sorsam yalnızca anne feryadıyla karşılık veriyordu. Başındaki yarığa mintanımın yeniyle bastırıyor, kanın akmasını engellemeye çalışıyordum. Sesim cehennemden uçan o ateşin sesini bastıracak şekilde bağırmaya başladım. Satın ine, satın ine. Sonra koştum, koştum, koştum. Ölen ve ölülerinin başında ağlayan insanlar arasından geçtim. Az kaldı yavrum, İbrahim'im, az kaldı. Ama hayır, İbrahim'in iniltileri gittikçe yavaşlıyordu. Neyse ki yolun sonundaydım. İki hane ötede satın inenin kapısına varmış olacaktım. Bir an kulaklarım yeniden uğuldadı. Bağrımda bir acı hissettim. Son gördüğüm şey evlerden daha yüksek bir alev patlamasının önünde üzerime doğru atlarını öfkeyle süren, elleri diken topuzlu iki çekik göz oldu.